Değerli dinleyiciler, Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Şehir ve Kültür Dergisi'nin 14 Eylül 2015 sayısından yazılar paylaşacağız. Evet, ilk olarak da Recep Garip imzalı Şehirlerde İdrak Penceresi başlıklı yazıyı sunacağız. Cemiyetin çivisi çıktı diyorsanız eğer çocuklar söz dinlemiyor, gençlik nereye gidiyor diye içten içe, içten dışa hafakanlar sizi perişan ediyorsa, nedenini idrak penceresinin yırtıldığında aramak icap eder. İdrak unsuru, haya unsuruyla da yan yana durur. İdrak unsuru, aynı zamanda hayatı ve cemiyeti nasıl tanımladığımızı, kavradığımızı da gösterir. Bahşedilmiş hayat, tanzim edilmiş, ikram ve ihsan edilmiş bir hayattır. Onu asli unsurlarıyla kavrayarak yaşamak ve fıtrata uygun olduğu üzere cemiyeti inşa etmekte mecburiyettir. Tanzime aykırı davranış, fıtrata aykırı davranıştır. İnsan fıtratıyla doğanın fıtratı arasında müthiş bir beraberlik söz konusudur. Birbirine benzeyişleri oldukça fazladır. Dolayısıyla fıtri olanda rahmet vardır. İnsan kendi fıtratını bozmaya başlayınca cemiyetin fıtratını da bozuyor. Ailenin, mahallenin, şehrin, milletin fıtratına yansıyor bu bozulma. Silsile yoluyla sürüyor. Dolayısıyla fıtratı bozmamak, fıtrat üzere yaşamak, mümince yaşamayı gerektirir. Asaletine uygun, inancına uygun, kavrayışına uygun, yaratılışına uygun şehirler inşa etmek de bu fıtratla yakından ilgilidir. Rahmetli Mimar Turgut Cansever Hoca, fıtrat üzere yaşanılmasını öğütleyerek ömrünü verdiği gayretlerde görülen unsur, fıtri olan unsurdur. Bütün çabası Türk'ün yaşadığı büyük coğrafyada ortaya koyduğu unsurlarla yenilenme ve aklanmadan ibarettir. Köklerimizden inşa olunmuş olan unsur, doğayla iç içe olan, doğayı bir emanet bilen, insanın insana bir emaneti gibi gören ve bilen, çocuklarını, aile bireylerini, toplum üyelerini de böylesine ince ve latif bir kavrayış içerisinde emanet gören mimari anlayışız, bizim dokumuzla örtüşen bir anlayıştır. Bu anlayış ve kavrayışın yeniden büyümesi, gelişmesi ve yücelmesi icap eder. Bugünkü yapılan yapılar, eylemler, üretimler, öğretim ve eğitim seferberlikleri de dahil olmak üzere insanı bozan, yoran, rahatsız eden, birbirinden uzaklaştıran yapılar olduğunu bilmeyen, yaşamayan yok. Doğallıktan uzaklaşıldıkça araya madde duvarı örülmeye başlıyor. Maddeci bir ruhun yansıyışı şehrin dokusunu da değiştirmiş oluyor. Şehirde bir değişim söz konusuysa eğer, bu insan fıtratını yakından ilgilendirir. Bunu tahlil, psikologların, toplum bilimcilerin işidir elbette. Sözü şöyle söylesek, insan yaşadığı alandan sorumlu olduğu kadar alanının doğallığını da fıtratına uygun halde tutmalı, değiştirmeli ve insani olanın dışına çıkmamalıdır. Bugünkü modern dünya algısına terstir söylediklerim. Burada modern düşünceyi, mimariyi, gelişmeleri yok saymak değildir ifade ederim. Bilakis var olan, gelişen, değişen ve değiştiren bu yapıyla insan onurunu daha da yücelten, bireyci değil toplumcu bir anlayışla daha da tefekküre taşıyan bir algı oluşturulursa sıkıntı olmayacağını ifade etmek istiyorum. Maddeye hükmeden insan, ruhu özgür olan insandır. Maddede ezilen insansa esir kamplarında yaşayan topluluklardır. Şehirlerin, caddelerin insana verdiği huzur giderek kayboluyor. Dolayısıyla maddi hükmünü egemenleştiriyor. Bireyin maddeci tarafı öne çıkıyor. Oysa İslam coğrafyası, İslam toplulukları maddenin oyuncağı olmamalı. Bilakis maddeyi elinin tersiyle itecek kadar maddeye hükmeder, değerlendirir ve yeri geldiğinde ayağının altına almasını bilir. Dünyanın alabildiğine içindedir, lakin kalbine koymamıştır. Kalbi maddeleşmemiştir. Buradaki ruh dirilmiş, diriltici bir ruhtur. Diriliş toplumlarında şehrin huzuru insanın huzuruna bağlıdır. İnsanın huzuru yoksa şehir huzursuzdur. Şehirde huzur varsa, gözlemleniyorsa, orada yaşayan insanların maddeyi metafizik bir alana dönüştürmelerindendir. Bizlere gönderilen elçilerin nedenlerinden birisi de hayatı doğru ve anlamlı yaşamamız içindir. Onların getirdikleri vahiyler yeryüzünü karıştırmak için değil, yeryüzünde nizam ve intizam içerisinde bir yaşayışla ebedi aleme hazırlanma imkanının verilmiş olmasındandır. Mesele hayatı iyi anlama, yorumlama ve yaşama meselesidir. Hayatın kendi stratejisi doğal haliyle vardır. Asıl olan insanların, toplumların ve devletlerin stratejilerini iyi okuyabilmek ve onlara karşı hazır olabilmektir. Hatta kendi stratejimizi uygulayarak diğer insanların, toplumların ve devletlerin bunu yorumlaması, buna karşı düşünce geliştirmeleri ve savunma refleksinin onlarda olmasıdır. Şimdi olayların bir gözüken, bir de gözükmeyen, bir de arka planda çalışan grupları söz konusudur. Mesele, arka plan çalışmasının gelecek adına fizik ve metafizik uygulamalarıyla birlikte ışınlarını, radarlarını çalıştırarak merceğini geniş açıya tabi tutmasındandır. Yol haritalarında planlama yapılırken en basit, en zor ve orta ölçekli planlamalar yapılır. Kimi zaman bu ifade edilmese de kendi içerisinde mevcuttur. Lakin devletlerin gelecekle ilgili kurgularında uzağa görebilen, düşler kurabilen ve rüyalar görebilen insanlara, yöneticilere, devlet adamlarına ihtiyaç olduğu kadar ilim, bilim ve metafizik boyutlu insanlara ihtiyaç vardır. Son birkaç asırdır süre gelen ıstıraplı günlerin ardından yenilenen yeni şeyler söyleyen ve yeni hedeflere yeni planlamalarla gitmek isteyen devlet adamlarının hem feraseti hem ihsanı hem aklın gücü ve hem de inancın gücüyle yeni alanlar açmayı sürdürmektedirler ve sürdürmelidirler. Hedefi değiştiren, planı değiştirerek yeni planlamalarla geleceğin yüzyıllarını şekillendirmek isteyen feraset sahiplerinin istiharesi de mevcut olmalıdır. Her an kalple temasın, her an sorumlulukla titreyişin bir iman atlası oluşturduğunu ve bunun çözümünün inancımızda bulunduğunda asla şüphe yoktur, olmamalıdır. Komşulardaki yangın alevi korkutmamalıdır. Onları dikkate almalı, söndürülmesine mutlaka yardımcı olunmalı ama gerçek hedefin duraksamasına asla izin verilmemelidir. Son 50 yıldır yeryüzünde cinayetlerin işlendiği savaşların şehirleri ve insanları viran ettiği yüzyıldır. Bunun hesabını insanlık bir gün yapanlardan sormalıdır. Durmak, duraksamak demek, tarihe sırt dönmek demektir. Durmak ve duraksamak demek, fırsatları başkalarına bırakmak demektir. Durmak ve duraksamak demek, Allah'ın arza lütfettiği fırsatı kaçırmak demektir. Profesör Doktor Nazif Gürdoğan, Allah büyük rüyalar göstersin. İnsanın büyük düşünmesi, büyük hayaller kurması kendi iradesiyle mümkündür. Ama rüya görmek, hele büyük rüya görmek kendi iradesiyle değil, Allah'ın ikram etmesiyle olur, der. Burada unutulmamalıdır ki son yüzyıl içindeki savaşların bulunduğu alan, İslam ümmetinin bulunduğu alandır. Kudüs'ün, Irak'ın, Suriye'nin, Afganistan'ın, Afrika'nın, Mısır'ın, Türkistan'ın, Kırım'ın, Kazan'ın, Kerkük'ün, Musul'un, Bosna'nın, Çeçenistan'ın, dahası Türk ve İslam coğrafyasında çıkarılan sinsiliklerin bertaraf edilmesi, insanlığın huzur bulmasıdır. Bu sinsi planları bozmak demek, fıtrata dönmek demektir. İnsan kendi fıtratını bozunca bütün işler bozuluyor. Onlar Allah'ın nuruyla bakar. Müminlerin ferasetinden korkun gibi ifadeler doğru anlaşılırsa eğer, planlayıcıların planlarının en arka yüzlerini, en gizli yönlerini de sezebilir, bilebilir, görebilir ve anlamlarını da kavramış olurlar. Olunur, oluruz. Eğer bunları göremiyor, çözemiyor ve okuyamıyorsak, bizde bir şeyler kirlidir, eksiktir. İrfan sofralarından yoksun kalışlarımızın bir sonucu olduğu da düşünülmelidir. Radarın temizlenmesi teslimiyet ve zikirlerdir. Radardan kastettiğimiz gönül penceremizdir. Gönül gözümüz ve evimizin bakımıdır. Allah'ı zikredenlerin ve ona teslim olanların feraseti büyür ve genişler. Hem içte var olan hem de dışta var olan düşmanın tuzaklarından arınmak, kurtulmak için gönül evimizi ihya etmeye mecburuz. Şimdi bütün olaylara ve hadiselere bu iç gözle bakmayı denemeli ve basiretin siretiyle planları bozmalıyız. Kadim halkı, kadim gelenek ve kadim kültür bize soylu olmamızı öneriyor. Büyük cihan devleti Türkiye bu basirette tuzakları bertaraf ederek kendi geleceğiyle insanlığın geleceğini ancak şekillendirebilir. Her an, her gün yenidir ve yenileyicidir. İhmal ettiğimiz bizatihi kendimiz, kendi ailemizdir. Kendi çocuklarımız, kendi semtlerimiz, mahallelerimiz, şehirlerimiz, dolayısıyla milletimiz ve devletimizdir. İnsan üzerinde yaşadığı devletin darlığa, sıkıntıya, yokluğa, yoksulluğa ve kargaşaya girmesini asla arzu etmez, etmemelidir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, burada bir oyun vardır ve o oyunu bozmanın yolu öze dönmektir. Hem istişarenin hem de istiharenin bize taşıdığı huzur İmam-ı Gazali'de karşımıza şöyle çıkıyor. Dört şeyi yapan dört şeyden mahrum kalmaz. Şükreden, nimetin artmasından, tövbe eden kabulden, istihare eden hayırdan, istişare eden doğruyu bulmaktan, hakikate ulaşmaktan mahrum olmaz. Cemiyet hayatımızı tanzim ederken dikkat edilmesi gereken bu hususiyetler giderek kaybolduğundan bunları hatırlatmakta yarar gördüğüm için konuyu biraz da bu merkeze doğru taşımayı uygun buldum. Şimdi ise sıra ferasetli olmakta. Nedir peki feraset? Zihnin uyanık olması ve bir şeyi çabuk kavrama kabiliyetidir. Bir insanın ahlakını, kabiliyetini yüzünden anlayabilme, okuyabilme, hissedebilmektir. Unutulan özelliklerimizi hatırlamak, değerler sistemimizi hatırlamaktır. İşte bir başka değerimiz ise basiret. Basiret, anlaşılır bir ifadeyle hakikati kalbiyle hissetmek ve o doğrultuda hareket etmektir. Kalpte eşyanın hakikatlerini bilme olarak ifade de edilebilir. Kalp gözünün açıklığı, idrak genişliği, neticeyi görüp sezme ve yarınları planlarken bu anlayış içerisinde hareket edebilmektir. Kudüs'ü, Buhara'yı, Endülüs'ü, İstanbul'u, Konya'yı, Bağdat'ı, Şam'ı, Halep'i, Diyarbakır'ı, Bursa'yı, Edirne'yi kuran irade bu vasıflarla mücehhez olan iradedir. İmam-ı Rabbani'nin, İbni Haldun'un, Farabi'nin, Molla Gürani'nin, Molla Camii'nin ortaya koyduğu iradedir. Bütün bunları ortaya koyan iradede olması gereken vasıflardan bir diğeri ise izandır. İzan anlayış ve kavrayış yeteneği denilebilir. Sonra sırayı ülfet alıyor. Ülfet, olunmayanda hayır yoktur buyurmuş Allah'ın sevgilisi, İki Cihan Güneşi Efendimiz. Yürekten eve ve evden yüreğe doğru yürüyen bir iklimin evlatları, akrabaları, komşuları, mahalle ve caddeleriyle birlikte bir şehrin de imarını sağlamış olur. Bu nedenledir ki iman sahibi olmakla hayatın bütününe de müdahale etmek, cemiyet hayatını imanla tanzim eylemek, insani olan, insana yakışan ve insanın emeğiyle şekillenerek insana hizmet eden her yapı metafizik anlamlar taşır. Maddenin metafizik boyut kazanması insanla sağlanmış olur. İnancın huzur ve mutluluk verici talimatları hayatın bütününü, cemiyetin bütününü, yönetimin bütününü kapsar. Maddeyi manadan ayırmak asıl itibarıyla mümkün değildir. Biri olmadan diğerinin eksikliği, yetersizliği insana ve cemiyete yük getirir, sıkıntı doğurur. Demek oluyor ki hayatı idrak, bütüne hükmetmektir. Bütünün içinde kaybolup gitmek değil, bütünde varlığını hissettirmektir. Kendi elleriyle inşa ettiği, ürettiği, ortaya koyduğu barınak, sığınak vesaire unsurlarda yok olması değil, var olduğunu varlığının nedeniyle birlikte ürettiklerine hükmetme melekesidir hayat-ı idrak. Bunun için inançla birlikte oluşur gelişme. Medeniyeti inşa eden şuur da inanç eksenli bir şuurdur. Recep Garip'in kaleminden Şehirlerde İdrak Penceresi başlıklı yazıyı paylaştık. İlk olarak Şehir ve Kültür Dergisi'nden değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazı ise Muhsin İlyas Subaşı imzasını taşıyor dergide. Beton kafes ya da apartman köleliği başlığıyla aktarıyoruz bu yazıyı. Şehirleşmeyi apartmanlaşma olarak algılamak gibi bir taklit hevesine kapıldık. Şehirleri yönetenler için daha az altyapı, daha az ulaşım imkanı sağlaması bakımından dar alanlara çok katlı bina yapma işin kolay yoldan çözümü olarak görüldü. Aslında biz insanlar apartmanlarda betonlara paketlenip ahirete gönderiliyoruz gibi geliyor bana. Çocuklarımız için yeterli oyun alanı yok. Yaşlarımız için dinlenebilecekleri temiz havalı parklar yok. Aileler için rahat bir gezinti yapabilecekleri ortam yok. Arabalarınızı park edebileceğiniz garajlarınız yok. Üst komşunun halı pisliği, yan komşunun gürültüsüyle bir bunalım ortamına doğru çekiliyoruz. Batı bunu birkaç asır önce denemiş, sonra felaketini görünce buraları terk ederek şehirden daha uzak alanlara çekilmiş. Bizlerse hala habire apartman dikiyoruz. Apartman hevesi öylesine iliklerimize işlemiş ki şehrin dışında sayfiye alanlarında bile bu çok katlı bataklıktan vazgeçemedik. Turgut Cansever bunları gayri insani kulelerin mağaraları olarak niteliyor. Çok doğru bir tespit. Bir çocuk evinde aman durun susun komşu rahatsız olmasın hassasiyetiyle bağlanarak keyfince koşup eğlenemezse, bir ev reisi duvarına bir çiviyi rahatlıkla çakamazsa, keyfe gelen bir genç evinde yüksek sesli bir şarkı ya da türkü söyleyemezse, kendi mutfağında ya da balkonunda balık ya da sucuk pişiremezse, bunun neresi modernlik, bunun neresi çağdaşlıktır, söyler misiniz? Alt alta yan yana bir araya yığılırken birazcık da sosyalleşebilsek, birlikte yaşamanın getirdiği zorunlulukları içimize sindirebilsek, saygı ve anlayışla birbirimizi tamamlayabilsek, hadi neyse çağın zarureti deyip katlanabilesin. Hayır, o da yok. Birçok apartmanda komşu anlaşmazlıkları gerektiğinde mahkemelere taşınıyor. Yakıt borcunu ödemeyen, binayı yönetirken apartmanın parasını zimmetine geçiren, evinin atıklarını balkondan aşağı atan, gürültüsüyle komşusunu canından bezdiren insanlar güven duygusunu da yok etmekle de kalmıyor, aynı kaderi paylaşan insanları aynı anlayışta birleştiremiyor. Ev alma, komşu al anlayışı bir hayat düsturumuzdu, bir yaşama tarzımızdı ama o da kaybolmaya başladı. Kur'an inananlar için çok açık ve net bir tavır belirlemesi yapar. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara, yani köleye, cariyeye, hizmetçi, işçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Dikkat ediyor musunuz? Allah'a ibadetle sosyal ilişkileri birlikte emrediyor. Yani bir anlamda onları da ibadet değerinde bir tavır olarak bizlere sunuyor. Komşuluk ilişkisini anne baba arkadaşla denk tutuyor. Hatta sadece yakın komşuyla yetinmiyor, uzak komşuyu da dikkatimize çeviriyor. İslam peygamberi bu ayeti yorumlarken komşuyu komşuya varis kılacak sandığım ifadesini kullanır. Ne var ki giderek bu hassasiyetimizi kaybetmeye başladık. apartmanı yaptıran adam kazanacağı paraya bakıyor, orada oturacak insanların ortak değerler etrafında, hiç olmazsa asgari müştereklerde aynı anlayışı paylaşan insanlar olmaları gerektiğini düşündüğü bile yok. Batı kültüründen sirayet eden ve insanı yalnızlaştıran komşudan uzak dur rahat et anlayışı yerleşti. Ev alan da sadece kendini düşünerek yöneliyor binalara. Aklıma geldikçe içimi sızlatan bir olayı anlatayım. Çok katlı bir binada oturuyoruz. Buraya taşındığımızda ilk bayramda eşimle birlikte bütün komşuları ziyaret ettik. Yaşlı genç ayrımı yapmadan hepsinin bayramını kutladık. Bu anlayış apartmanda geleneğe dönüştü. Herkes birbiriyle bayramlaşıyor. Bir gün bir şahıs taşındı. Bir bayram günü apartmanın İstiklal Gazisi iki yaşlısı kalkar, ilk kattan başlayarak yukarıya doğru bayramlaşma ziyaretine çıkarlar. Bu yeni taşınan şahsın kapısını çalarlar. Kapı açılmaz, zile tekrar basarlar, yine açılmaz. Israr ederler, kapı açılır. Pijamayla çıkan adam hiddetli bir şekilde bağırır. ''Ne var, ne istiyorsunuz?'' ''Bayramlaşmaya gelmiştik.'' ''Bu benim bayramım değil, defolun buradan.'' Hiddetle kapıyı suratlarına kapatır. Bu olay benim oturduğum katta oluyor. Oradan bana geldiler. İkisi de hıçkırarak ağlıyor. Keşke ölsek de bu durumda karşılaşmasaydık. Bizim başımızdakiler bizimle oruç tutar, bizimle namaz kılarlardı. Bayramı birlikte yapardık. Birlikte güler, birlikte ağlardık. Onların arasından böyle bir insan nasıl çıkabilir diyorlardı. Bu dini bayramda yaşanan bir olaydı. Kendilerini teselli ettim. Bir adamın Müslüman adı taşıyor olmasının inanıyor olması anlamına gelmediğini anlattım. Onun temsil ettiği sıfatın içinde bulunduğu kitleye de mal edilemeyeceğini söyledim. Ne var ki çok ciddi bir kırılmanın işaretiydi bu. Bizim aydınımızın okuyor olması, bir rütbeye, bir makama, bir sıfata ulaşması, kendi insanına ve kendi değerlerine yabancılaşmasını gerektirmemeli. İnanmasa bile çevresindeki insanlara, komşusuna saygı duyması, bırakın dini olmasını, insani bir görevdir. Apartman maalesef bu tür zaafları da besliyor ve bununla da sınırlı kalmayıp böylesine talihsiz tavırları deşifre ederek güven unsurunu zedeliyor. Saygıyı, sevgiyi yok ediyor. Bu vahim durumun ortaya çıkardığı sonuç şu: İnsanlar kalabalık içinde yalnızlaşıyor. Aslında aklın görevi böyle bir şehir ve insan tasavvurunu beslemek olmamalıdır. Şehirleşme bir anlamda ortak kültür değerlerini ve medeniyetin sunduğu imkanları paylaşmaksa, insanlara bu ortamı oluşturmak ve onları rahat yaşayacakları alanlara doğru yönlendirmek gerekir. Halkın yaşama standardını, aile bütünlüğünü dikkate almadan şehirleri dizayn ettiğimizden apartmanlar yaşanan yerler değil, huzur kaçıran alanlar haline dönüşüyor. Apartman cazibesi ruhumuzu öldürüyorsa bu içinde zehir barındıran bir kristal demektir. Apartmanları hava alıp vermeyen PVC pencerelerle donatıp içindeki insanları kendi nefesiyle, sokaktakini ise arabaların pompaladığı akaryakıt gazlarıyla zehirliyorsak, şehirlerde oturanları bu şekilde yaşamaya mahkum edenler ve bu mahkumiyeti devam ettirenler böyle bir vebalin bedelini nasıl ödeyeceklerdir? Bunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Bir millet veya bir şehri yönetmeye talip olmak, onlara sağlıklı yaşama ortamı sunmayı taahhüt etmek demektir. Apartmanlar böyle bir taahhüdün zehirli baldıranı gibi geliyor bize. Muhsin İlyas Subaşı'nın kaleme aldığı Beton Kafes ya da Apartman Köleliği başlıklı yazıyı paylaştık değerli gençler, son olarak sizinle. Ve böylelikle değerli gençler, programımızı da noktalamış oluyoruz. Bugün Şehir ve Kültür Dergisi'nden aktardık yazılarımızı. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.